Ayrım 12. Arkadaşlar arasında lafı olmaz. Siopan Vivian. Sayfa 201. Sara kollarını kaldırıp çevirerek sırtını esnetti. Kasları tutulmuş ya da yorgun değildi. İş olsun diye yalancıktan esnedi. Müdür Colby'nin odası çok sessizdi. Nefesi de vücudu gibi iğrenç kokuyordu. Leş gibi olmuş siyah tişörtünün koltuk altlarından ve ağzından çıkan buharın Müdür Colby'nin derli toplu masasının üstünde bir sis tabakası gibi biriktiğini görür gibi oldu. Müdür Colby dumanları tüten çayını yudumladı. Sara gülmemek için dudaklarını ısırıyordu. Müdür Colby doğar davranmaya çalışıyor, çömezler adasındaki ginkgo ağacından beter kokan Sara'ya katlanıyordu. Fincanını elinden bırakmamış, burnun ucuna kadar getirtmişti. Hakkında şikayet var Sara. Hiç şaşırmamıştı. Bütün gün sınıfta çok faaldi. Bütün sorulara cevap vermek için durmadan el kaldırmış, kokusunu sınıfa yaymıştı. Öğretmenler bunu görmezden gelmek için üstün bir çaba göstermişlerdi. Hiçbir şey onu durduramamış, hatta daha da heveslendirmişti. Şikayet edilip edilmemesi umurunda bile değildi. Bir an için sessiz kaldı. Düşünceli görünmeye çalışıyordu. Leş gibi tırnaklarıyla çenesini kaşıdı. Ölü deriler tırnaklarının altına yapıştı. "Ne demek istediğinizi anlayamadım Bayan Colby." Ukala ses tonu pis kokulu nefesiyle ne kadar da uyum sağlamıştı. Bu sabah neredeyse her şeyden vazgeçmek üzereydi oysa. Sara kahvaltısını ederken annesi duş alması için 100 dolar, kıyafetlerini değiştirmesi içinse 50 dolar teklif etmişti. Sara'nın bahanesi hazırdı. Bu bir okul projesiydi. Gerçi yalan da sayılmazdı. Bu bahaneye sarılmış, "Başarısız mı olayım anne?" demiş, sonra kahkahalar atarak portakal suyunu içmişti. Hiçbir tat alamayışına çok şaşırmıştı. Ne içtiğini görmese su içtiğini bile sanabilirdi. Banyoya gitmiş, ağzını açıp dilini çıkartmıştı. Dili kalın bir tabakayla kaplıydı. Sık ormanlarda görülen o yosun tabakaları ya da Washington Dağı'nın kayalarındaki gibi. Onun dilindeki tabaka ceset rengiydi yalnız. Soluk ve hastalıklı bir gri. Diş fırçası lavabodaydı, tam orada. Bu hafta sigaraya duyduğu istekten bile daha fazlaydı diş fırçalama arzusu. Gözlerini kapadı, dilini dişlerinde gezdirdi. Mavi, mentollü köpüklerin dişlerinde bıraktığı hissi hayal etti. Ardından mentollü gargara. Diş etleri aside maruz kalmış gibi cayır cayır yanardı herhalde. Sonra gargarayı lavaboya tükürdü. Hiç değilse iç tarafları temiz ve sağlıklı olurdu. Ama aynadan uzaklaşmış, ışığı kapatıp banyodan çıkmıştı. Vazgeçemezdi. Şimdi sırası değildi. Bu kadar yaklaşmışken vazgeçmeyecekti. Ama banyodan çıkarken diş ipini almış, dilindeki tabakayı kar kürer gibi bununla sıyırmış ama bu yaptığı bir işe yaramadığı gibi daha da beter olmuştu durum. Ağzındaki tadı maskeleyen engelleri ortadan kaldırmıştı. Sara müdürün bir an önce konuya girmesini bekliyordu. Sınıfa geri dönmesi lazımdı. Biyoloji dersini kaçırıyordu. Kapı çalındığında tam bunu söylemek üzereydi. Sandalyesini döndürüp kapıya baktı. Milo tedirgin bir ifadeyle kapıda bekliyordu. Göz göze geldiler. Milo hayal kırıklığı içinde ona baktı. Boynunda nokta nokta kızartılar belirmeye başlamıştı. "Beni mi çağırdınız müdüre hanım?" dedi zayıf bir sesle. "Otur Milo." Sara ağzı bir karış açık öylece kalmıştı ama ağzını kapatmaya zahmet etmiyordu. Neden Milo'yu da çağırmıştı ki? O planlara dahil değildi. Suç ortağı bile değildi. Bu isyan tamamen onun kendi fikriydi. Bu işten sadece Sara'nın sorumlu tutulması gerekiyordu. Tebrikleri memnuniyetle kabul ederdi. Müdür Colby hafifçe öksürdü. "Sara, konuyu uzatmayacağım. Ne yapıyorsun sen?" Sara başını kaldırdı. "Ne yapıyormuşum?" "Endişeliyim Sara, haline üzülüyorum." Müdür Colby yalvarır gibi bakıyordu. "Yaptığın şey sağlıklı değil, hastalık kapabilirsin. O kıyafetlerin içinde rahat olmadığını da biliyorum." Sara hiç rahat değildi ama önemsemiyordu. Yüzünde sahte bir gülümseme belirdi. "Milo lütfen, Sara'yı sevdiğini biliyorum. Her gün berabersiniz. Onun kendisine böyle işkence etmesi hoşuna mı gidiyor?" Milo kederli bir ifadeyle Sara'ya baktı. Bir şey söyleyecekmiş gibi dudakları aralandı. Sanki bu işten vazgeçmesi için ona yalvaracaktı. Sara sert bir ifadeyle ona baktı, elinden geldiğince sert. "Sakın bir şey yapmaya kalkma," der gibi bir bakışla. Müdür Colby öne doğru eğildi. Suratı asıktı. "İkinize de basit bir soru soracağım." Bir Sara'ya, bir Milo'ya baktı. "Okul partisinde bir rezalet çıkarmayı planlıyor musunuz? İkiniz de bilet almışsınız." "Hayır, yemin ederim öyle bir şey yok," dedi Milo. Sara da başını iki yana sallayarak, "Elbette yok," dedi. Hiç de inandırıcı olmadığının farkındaydı. "Umarım doğruyu söylüyorsunuzdur. Şunu açıkça söylemek istiyorum. Herhangi bir huzursuzluğa sebep olursanız bunun ciddi sonuçları olacaktır. İkinizi de okuldan uzaklaştırırım." Milo'nun suratında altına kaçıracakmış gibi bir ifade vardı. Ama Sara olanları komik buluyordu. Müdür Colby'nin okul partisine böyle canhıraş korumak istemesi kara komediden başka bir şey değildi. Bu çabanın onda birini listeyi yapanları bulmak için göstermemişti. Pazartesi toplantısı sırasında bunu yapanları mutlaka bulup cezalandıracağını söylemişti oysa. Sara birkaç gün duş almadı diye disiplin cezası alacak değildi ayrıca. Sonunda müdür onları bıraktı. Sara Milo'nun peşinden gitti. Hiçbir şey yapamaz, sen de biliyorsun. Duş almadım diye bana ceza veremez. Başını kaldırıp bakınca Milo'nun çoktan uzaklaştığını gördü. Milo, bekle. Sınıfa dönmem gerek, dedi Milo. Neden gıcıklık ediyorsun ki? Sara onu kolundan tutup durdurdu. Çünkü müdür odasına çağrıldım. Daha önce hiç çağrılmamıştım. Sara homurdandı. Aman ne kadar önemli. Benim için önemli. Partiye falan da gitmek istemiyorum artık. Sara baştan beri onun gelmesini istemiyordu zaten. Ama son anda yarı yolda bırakmasına da çok kızmıştı. Neden? Güzel giyinmeyeceğim diye mi? Benden utanacağın için mi? Annie gibi parti çiçeği istemediğim için mi? Milo kollarını göğsünde kavuşturdu. Okulun ilk günü de bu kendini çevreden sakınan pozlardaydı. Annie'nin ne ilgisi var bunlarla? Senin için çok üzülüyorum. Geldiğin yerde o güzel kızla beraberdin. Ama burada benim gibi biriyle sürünüyorsun. Senin yerinde olsam bunalıma girerdim. Neden böyle davrandığını anlamıyorum. Pazartesi günü ne demiştin hatırlıyor musun? Asıl çirkin olanlar, sözüm ona güzel olanlar. Anlaşılan Annie ile beraberken böyle düşünmüyordun. Evet, Annie çok güzeldi ama onunla sadece güzelliği yüzünden beraber değildim. Ay bir de ruh ikizi olduğunuzu mu söyleyeceksin yoksa? Kapat çeneni Sara, o iyi biriydi tamam mı? Bana son günlerde davrandığından çok daha iyi davranırdı. Senin sorunların yüzünden cezalandırılmak istemiyorum. Zaten başından beri o partiye gitmek istemiyordum. Dans etmekten nefret ederim. Asıl ben nefret ederim. Sara bağırmaya başlamıştı. Ne diye gidiyorsun o zaman? Milo bağırmamıştı ama şu ana kadar hiç bu kadar yüksek sesle konuşmamıştı Sara'yla. Sesi tizleşmişti. Başını önüne eğdi. Bütün bunlar çok saçma. Ne düşündüğün umurumda bile değil. Biliyorum, bizim ilişkimiz böyle zaten. Her şeye karar veren, her şey hakkında fikri olan sensin. Ama yine de söyleyeceğim. Bu çok saçma. Hoşuma mı gidiyor sanıyorsun Milo? Yağlı saçlarından birkaç tel kopardı. Sence bu çok mu eğlenceli? Hiç de değil. Hele de böyle pis kokuyorsan. Sara bir adım geriledi. Bacakları titriyordu. Kendince Milo'yu deniyordu. Onu tamamen terk etmeden önce son bir şans veriyordu. Ve Milo testi geçememişti. Defol git Milo. Benimle partiye de gelme. Sanki çok umrumdaydı. Milo'nun onu duyup duymadığından emin olamadı. Çoktan uzaklaşmıştı. Koridordan fırtına gibi geçip köşeyi dönmüş kaybolmuştu. Sara bunu yapmak istiyorsa Milo'yu, Müdür Colby'yi ve diğerlerini düşünmemeliydi. Israrla yoluna devam etmesi gerekiyordu. Sara bu konuda çok başarılı bir kızdı. Başındaki onca dert yetmezmiş gibi Abby bir de velisi tarafından imzalanmamış ders programıyla uğraşmak zorundaydı. Okuldan sonra kızlar tuvaletine girmiş, herkesin gitmesini bekliyordu. Her şey kendi aptallığı yüzünden olmuştu. Dün akşam ders programını ailesine gösterip onu affetmeleri için yalvarabilirdi. Ama Fern'in buna şahit olmasını istememişti. Okul partisine gitmeyi ne kadar çok istediğini, bunun kendisi için ne kadar önemli olduğunu itiraf etmesi, ablasının önünde başarısız olduğunu kabul etmesi çok utanç verici olacaktı. Fern'i iyi tanıdığı için ailesinin önünde liste meselesini ağzından kaçıracağını biliyordu. Ailesi de böyle aptalca bir listeye girdi diye Abby'nin gururlanmasını ayıplayacaklar. Böylece Abby'nin öncelik verdiği her şey altüst olacaktı. Başka bir şey daha vardı. Abby korkuyordu. Başının belaya girmesinden, ceza almaktan, ailesinin hayal kırıklığı dolu bakışlarıyla karşı karşıya kalmaktan korkuyordu. Liza'dan kaçmasının sebebi de buydu. Okuldan sonra Bridget'in arabasının orada buluşacaklar, parti kıyafeti almak için alışveriş merkezine gideceklerdi. Ama Abby tuvalette saklanıyordu. Bridget'in beklemekten sıkılıp Liza'yı ikna etmesini, onu almadan gitmelerini bekliyordu. Liza bu işe çok kızacaktı mutlaka. Ama Abby partiye gitmesi kesinlik kazanmadan o kusursuz kıyafeti almak istemiyordu. Eğer partiye gidemeyecek olursa elbiseyi hiç giymeden dolaba kaldırmak ya da daha kötüsü iade etmek zorunda kalacaktı. Kızlar tuvaletinin kapısının açıldığını duydu. Hemen ayaklarını yukarı çekti. Biri yandaki tuvalete girmişti. Biraz sonra Abby öksürük sesleri duydu. Ardından öğürmeler geldi. Tuvaletteki her kimse kusmuyordu. Boğuluyor gibiydi. Abby klozete tırmandı. ''Hey, iyi misin sen?'' diye seslendi. Öğürtüler kesiliverdi. ''Abby, sen misin?'' Abby tuvaletten çıktı. Yandaki tuvaletin kapısı aralandı. Bridget başını uzattı. Suratı bembeyazdı. ''Tanrım, çok utandım.'' dedi zayıf bir sesle. ''Hemşireyi çağırayım mı?'' ''Yok, iyiyim ben.'' Bridget yüzüne yapışan saçları çekti. ''Öğlen yediğim bir şey dokundu herhalde.'' Eve gidip yatmak istiyorum. Ama Liza alışverişe çıkacağız diye çok heveslendi. Zaten epey zaman kaybettik. Onu da kırmak istemiyorum. Abby, Bridget'le kendi ablasını Fern'i karşılaştırdı. Elinde olmadan. Fern yine çok geride kalmıştı. Bridget lavaboya geçip ellerini yıkadı. Bizimle alışverişe geliyorsun değil mi? Seni telaşlandırmamışımdır umarım. Yemin ederim bulaşıcı bir şey değil. Liza'ya bir şey söyleme olur mu? Üzülmesin şimdi. Lütfen. Bir tuhaflık vardı. Bridget biraz telaşlanmış gibiydi. Ondan bunu bir sır gibi saklamasını istemesiydi belki de tuhaf olan. Ama yine de gülümseyerek karşılık verdi Abby. Tabii bir şey söylemem. Sağ ol. Bridget kağıt havluya uzanırken Abby onun ellerinin titrediğini fark etti. Sağ ol Abby. Çok iyisin. Abby dışarı çıktığında Liza'nın arabanın üstüne türemiş beklediğini gördü. Nerelerdeydin sen? Diye sordu Liza. Tuvaletteydim. Ablanı gördüm koridorda. Liza'ya yalan söylemek hiç hoşuna gitmiyordu. Ama Bridget'e de söz vermişti. Birazdan gelir o da. Ha iyi. Liza elini uzatıp onu arabanın üstüne oturttu. Çok iyi bir fikrim var. Bence okul partisi için ve Andrew'un evindeki parti için ayrı iki kıyafet alalım. Evet. Tabii sen bütün gece aynı kıyafette dolaşmak isteyebilirsin. Ama kotla daha rahat ederiz. Umarım kendisi de öbür ikinci sınıflar gelmez. Bize çok kötü davranıyorlar. Onların oğlanlarını ellerinden alıyoruz diye. Candace listedeki bütün güzel kızları öldürmek istiyormuş. Çok kıskanıyormuş. Ya. Liza, Abby'nin suratının dibinde parmaklarını şaklattı. Hey, şaka yapıyorum. Abby derin bir nefes aldı. Baksana, ben sizinle alışverişe gelemeyeceğim. Ne? Neden? Abby çantasının fermuarlığıyla oynuyordu. Hadi anlat, ben senin en iyi arkadaşınım. Abby çantasını açıp mavi dosyayı çıkardı. Liza önce ne olduğunu anlamadı. Abby'nin ona bir şeyler hazırladığını sanarak gülümsedi. Abby onun daha önce bir ders programı görmediğini tahmin ediyordu. Yoksa bu kadar şaşırmazdı. Bu akşam bunu imzalatmam gerek dedi. Annemler beni gebertecek. Liza korkuyla iç çekti. Kahretsin. Evet galiba başım belaya girecek. Okul maçına ve Andrew'un partisine gelemeyebilirsin. Ama okul partisine mutlaka izin vermeleri gerek. Vermezler biliyorum. Parti onların umurunda değil. Asıl bunlara önem verirler. Bir daha ders programı imzalatmayacağıma dair benden söz almışlardı sene başında. Abby, o partiye sensiz gidemem ben. Bunu Abby de istemiyordu. Birden aklına bir fikir geldi. Belki ben imzalayabilirim. Annemin imzasını taklit ederim. Evet, süper bir fikir. Bay Timmet anlamaz nasılsa. Nereden bilecek ki? Bilemezdi. Derslerimi düzeltmek için çok çalışırım. Fern'den bile yardım isterim. Bunu gerçekten yapabilirdi Abby. Bence yap. Kaybedecek neyin var ki? Bu partiye gitmeyi Abby kadar çok isteyen bir arkadaşı olması ne güzeldi. Birinci sınıfların en güzeli seçildiği için Liza onu hiç kıskanmamıştı. Aksine bunun güzel bir şey, gurur duyulacak bir şey olduğunu düşünüyordu. Abby Liza'nın kalemini aldı. Çünkü kendi kalemleri ya pembe ya da mor yazıyordu. Kendisine ait olmayan bir imzayı birkaç kez denedi. Annesinin adını yazarak imzalar attı. Şimdi daha iyiyim dedi. Ben de. Liza onun sırtını sıvazladı. Bay Timmet'e teslim edecek misin şimdi? Evine gitmiştir çoktan. Masasına bırakıverirsin. Sonra da alışverişe çıkarız. İyi fikir. Kızlar koşarak okula girdiler. Ayak sesleri ve kahkahaları boş koridorlarda yankılanıyordu. Evinin üstünden büyük bir yük kalkmıştı. Ama coğrafyadan mutlaka geçmesi gerekiyordu. Çok kararlıydı. Bu olay onun için bir uyarı olmuştu. Bay Timmet'in kapısı açıktı. Kızlar içeri daldılar. Kimse yoktur diye düşünmüşlerdi ama Bay Timmet içerideydi. Ceketini giyiyordu. Pencerenin kenarındaki masanın yanında da Fern oturuyordu. Abby onun saçlarını tıpkı kendisi gibi topladığını fark etti. Becerememişti ama Abby'yi taklit etmek istediği açıktı. Diye kekeledi Abby. Bay Timmet onları içeri aldı. Beni özledin herhalde Abby. Abby'nin elindeki dosyayı gördü. Ders programını imzalattın herhalde. Abby yutkundu, başını salladı. Fern gözünü dikmiş ona bakıyordu. Çok güzel. Evine telefon etmek zorunda bırakmadın beni. Korktuğun gibi ceza da almadın umarım. Dosyayı Abby'nin elinden aldı, Fern'e döndü. Artık eve gitmem gerek. Yarım saattir konuşuyoruz ama bu makaleyi getirmene çok sevindim. Hemen okuyacağım. Abby, ablasının Popüler Bilim Dergisi'ni Bay Timmet'in çantasına attığını gördü. Fern ayağa kalktı. Gülümseyerek başını salladı, kapıya yöneldi. İyi o zaman, çok iyi. Abby dışarı çıktı. Liza dolaplardan birine dayanmış, donup kalmıştı. Abby onu daha sonra arayacağını söyledi işaretle. Liza da çok üzgün olduğunu söyledi işaretlerle. Sonra gözden kayboldu. Fern, Bay Timmet'le vedalaşıp kardeşinin yanına gitti. Demek coğrafyadan kaldın Abby. Okul açılalı bir ay oldu daha. Kapa çeneni Fern. Abby onun birkaç adım arkasındaydı. Dosyanı kim imzaladı? Annem. Abby kendine güvenli bir tavırla konuşmaya çalışıyordu. Fern güldü. Öyle mi? Anneme soralım bir de. Bayan Warner okulun önüne park etmiş, onları bekliyordu. Biraz ötede de Liza ile Bridget vardı. "Lütfen beni ele verme." "Neden vermeyecekmişim?" "Partiye gitmeme izin vermezler sonra." Abby koluyla gözyaşları sildi. Bu parti uğruna gözyaşı dökmesi Fern'i çok kızdıracaktı. Ama Abby onun insafa geleceğini umuyordu. "Elbette söyleyeceğim. Sınıfta kaldığında nasıl söylenmeyecekler mi?" "Lütfen Fern, bana bir iyilik yapamaz mısın? Lütfen." Abby yalvarıyordu. Hiç utanmadan Fern'den merhamet dileniyordu. "Lütfen, bir daha senden hiçbir şey istemeyeceğim." "Neden senin için yalan söyleyeyim ki?" "Çünkü biz kardeşiz." Abby zar zor konuşabildi. Her yanı titriyordu. Kardeşler birbirlerine böyle şeyler yapmaz. Fern saçındaki tokayı çıkardı. Örgülerini açtı. "Kimse bizim kardeş olduğumuza inanmaz. Özellikle de ben." Laura'nın son dersi dünya tarihiydi. Öğrenci işlerinden bir sekreter sınıfın kapısını çalıp içeri girdi. Laura'nın öğretmenine bir not verdi. Öğretmen notu okuyup Laura'nın sırasına baktı. Müdür Colby dersten sonra derhal odasına bekliyordu. Lauren ne olduğunu biliyordur diye öğretmene baktı ama o da bir şey bilmiyordu. Mutlaka listeyle ilgili bir konu vardı. Herkes müdürün listeyi kimin yaptığını bulmaya kararlı olduğunu söylüyordu. Yoksa Lauren'ı mı suçlayacaktı? Önce notu hiç almamış gibi müdürün odasına gitmemeyi düşündü. Annesi onu almak için gelecekti ama müdürden kaçamazdı. Gitmezse suçluymuş gibi görünebilirdi. Müdür eve telefon bile edebilirdi. Başka şansı yoktu. Koridorda arkadaşlarıyla vedalaşıp asık bir suratla müdürün odasına gitti. Kapının önündeki bankta annesini gördü. Annesi pazartesi günü iş görüşmesine giderken giydiği krem rengi bluzuyla yünlü eteği giymişti. "Anne, ne işin var burada? İşte olman gerekmiyor mu senin?" Laura'nın yüreği ağzına gelmişti. Müdür Colby annesinin yanında liste konusunu açar mıydı? Annesinin yanına oturdu. Eğer o konu gündeme gelirse hiçbir şey bilmiyormuş gibi yapmaya karar verdi. "İşten erken çıktım," dedi Bayan Finn. İngilizce öğretmenini görüşeceğim müdürle. Kaşlarını çatıp kızına baktı. "Sen bir türlü fırsat bulamadığın için..." Müdür Colby'nin neşeli sesi koridora taştı. "Yarın görüşürüz," dedi birine. Herhalde bir öğretmenle görüşmüştü. "Bu mu?" diye fısıldadı Bayan Finn. Lauren başını salladı. "Gençmiş." Müdür Colby sonunda geldi. Siyah bir takım, siyah topuklu ayakkabılar giymiş, incili bir kolye takmış, saçlarını at kuyruğu yapmıştı. Lauren onu görünce annesinin gerildiğini hissetti. "Merhaba," diyerek yanlarına yaklaştı Müdür Colby. Lauren'ın annesisiniz herhalde. "Çok memnun ol..." "İyi günler Bayan Colby." Bayan Finn onun sözünü keserek ayağa kalkmış, ona uzattığı elini sıkmamıştı. Müdür Colby çok bozuldu. Böyle bir şey beklemediği açıktı. "Beklettiğim için kusura bakmayın. Bugün epey yoğun." Annesi Müdür Colby'nin peşinden ofisine girdi. Lauren da peşlerinden gitti. Birden boğazı kupkuru olmuştu. Müdür Colby masasına geçti. Lauren'a baktı. "Konu Lauren'ın ders müfredatı değil mi? Takip etmekte zorlanıyor musun Lauren?" Annesinin ayakkabıları. Lauren oraya takılmıştı. Lauren'ın yaşından bile eskiydiler. Müdür Colby'den bile belki. Yine de o kadar kötü görünmüyorlardı. Kısa, kare topuklu, bej deri ayakkabılar. Bayan Finn soğuk soğuk güldü. "Müdür Colby, Lauren'ın öğretmenliğini bırakacağım zaman okuldaki öğretmenleriyle görüştüm. Neler öğrettiğimi bilsinler diye onlara ders planlarımı verdim. Siz de okumuşsunuzdur herhalde." "Ben görüşmüştüm, evet." Bayan Finn derin bir nefes aldı. "O halde Lauren'ın ikinci sınıf okuma listesindeki bütün kitapları daha önce okuduğunu biliyor olmalısınız. Okulun dördüncü haftasındayız ama öğretmeni hala onun için bir program yapmadı. Lauren'ın günlerce sınıfta boş boş oturup sıkıntıdan ne yapacağını şaşırması çok sinir bozucu." Lauren pısıp kalmıştı. Annesi bu sözlerin aynısını dün evde de söylemişti. Ama şu anda kulağa daha kötü geliyordu. Neşe konveyi hazırlıklarından döndüğünde çok gergin bulduğu annesini yumuşatmak için bir şeyler yapmaya çalışmıştı. Oysa kızlarla nefis bir gün geçirmiş, kartondan dağların tepesine kar yapmışlar, zamanın nasıl geçtiğini anlamamışlardı. Eve geldiğinde annesi akşam yemeğini yemişti bile. Lauren yemeğini yerken onunla masada oturmuş ama tek kelime etmemişti. Lauren İngilizce öğretmeninden şikayet edene, annesinin ondan çok daha iyi olduğunu söyleyene kadar. Lauren o anda bunun zarar bir şikayet olduğunu düşünmüştü. Müdür Colby masasında bir şeyler aradı. Lauren onu hiç böyle bocalarken görmemişti. "Ne desem bilmem ki Bayan Finn. Eminim Lauren'ın seviyesine göre müfredat belirleyemeyeceğimizi anlıyorsunuzdur." "Elbette anlıyorum," dedi Bayan Finn. Bu konuda anlaşmış olmalarının bir işe yaramadığını ima eden bir sesle cevap vermişti. "Ama öğretmeniyle görüşüp Lauren için ayrı bir okuma listesi çıkarmasını isteyeceğim. Lauren harika bir kız." Lauren annesine baktı. Artık rahatlamıştır diye umuyordu ama Bayan Finn sakinleşecek gibi değildi. "Herhalde bundan fazlasını bekleyemem," dedi. Annesi ayağa kalkınca Müdür Colby de kalktı. Biraz da telaşta. Bayan Finn, kızınız okulumuzda çok iyi bir intiba uyandırdı dedi. Laura, Müdür Colby'ye hayatının en sert bakışıyla bakıyordu. İçinden, sakın söyleme diye bağırıyordu. Listeden bahsetme sakın. Müdür Colby bunu anlamış olacak ki lafı değiştirmeye çalıştı. Etrafı hep kızlarla çevrili. Çok arkadaşı oldu burada. Lauren çöküverdi. Bu daha da kötü olmuştu. İş kıyafetleri fermuarlı bir elbise torbasında duruyordu. Annesi hepsini çıkarıp denemiş, parmak içlerinde yükselerek masanın üstünde duran çatlak aynada kendine bakmıştı. Lauren annesinin yatağına uzanmış, onu seyrediyordu. Yüzüstü yatmış, ayaklarını yukarı dikmişti. Bu kıyafetler temiz ve sağlam ama çok eski modaydı. Yeni kıyafetler içinse para yoktu. En azından şimdilik. Lauren ne olursa olsun annesinin kendini iyi hissetmesine yardım etmesi gerektiğinin farkındaydı. Lacivert ceket gözlerinin rengini nasıl da ortaya çıkarmıştı. Balık sırtı etekleri modası hiç geçmiyordu. Bayan Finn başka bir kıyafet denerken Lauren cesaretini toplayıp "Cumartesi gecesi okul partisi var." dedi. Biraz durdu, annesinin tepkisini bekledi. Ama o pantolonlara dalmıştı. ''Ben de gitmek istiyorum.'' Bir dakika kadar sessizlik oldu. Sonra annesi, ''Şu anda paramız yok, Lauren.'' dedi. ''Biletler sadece 10 dolar. O kadar param var zaten. Yeni kıyafete falan da gerek yok. Kızların çoğu kotla gidiyor.'' Bu doğru değildi elbette. Arkadaşları durmadan alacakları kıyafetlerden bahsediyordu. Lauren kıyafet alamayacağını biliyordu. Bir kot ve şık bir bluzla idare etmek zorunda kalacaktı. Bir de dedesinin cenazesinde giydiği siyah elbisesi vardı. Ya da kızların birinden kıyafet ödünç alabilirdi. Bayan Finn'in tek kaşı havadaydı. ''Grup arkadaşlarınla mı gitmeyi düşünüyorsun? Müdürün bahsettiği kızlarla mı?'' ''Benim sınıfımdan hepsi. Önce maça gideceğiz, oradan da...'' ''Bir de maç mı var?'' Annesi başını iki yana salladı. Sanki Lauren çok fazla istiyordu. ''Bundan bahsettiğini ilk kez duyuyorum Lauren.'' Lauren derin bir nefes aldı. Sabırlı olmaya çalışıyordu ama annesi neden bu kadar üstüne geliyordu? ''Kötü bir şey yapmıyordu ki. Evet, maça, oradan da partiye. İkisine de gitmek istiyorum. Lütfen.'' Annesinin yanında kendini hep yetişkin biri gibi hissetmesine rağmen böyle izin isteyince küçük bir kızmış gibi geliyordu. ''Herkes kızlardan birinin evinde buluşacak. Oradan hep beraber okula gideceğiz. Partiye.'' Bayan Finn yatağa oturdu. ''Eski günleri özlemiyor musun? Beraber olduğumuz zamanları.'' Lauren gerildi. Annesi sanki kötü bir şey yapıyormuş gibi davranıyordu. ''Tabii özlüyorum ama okula da alışmam gerek.'' ''Dikkatli ol Lauren. O kızları doğru düzgün tanımıyorsun. Hepsi de çok iyi. Arkadaşlarım onlar. Kimin evinde toplanacaksınız?'' ''Candice Kincaid.'' ''Yarın Candice'i yemeğe çağırsana. Tanışmak isterim.'' O kadar kızın içinde annesi Candice'la mı tanışmak istemişti? Çok fena. ''Anne lütfen.'' ''Liseye başladın diye istediğini yapacağını mı sandın?'' Annesi başını iki yana salladı. ''Kiminle ne yaptığını bilmeye hakkım var.'' Annesi duşa girince Lauren telefonu elini aldı. Listenin arkasına kızların telefonlarını yazmıştı. Birini arayıp kendisinin numarasını istedi. Arkadaş şaşırmıştı tabii. Neden kendisinin numarasını istediğini çok merak etti. Ama Lauren fazla küçük düşmeden bir bahane uydurmaya başardı. Kendisinin yemek davetini kabul edeceğinden emin değildi. Sonuçta onu öbür kızlar yüzünden çağırmıştı. Ama o gelmezse belki de partiye gitme şansı kalmayacaktı. Candice Lauren'ın aramasına çok şaşırdı. Lauren ona durumu anlattı. Kendisinin davetini anında kabul etmesi de onu şaşırtmıştı. Daha doğrusu bu durum onu korkuttu. 12. ayrımın sonu. Sayfa 218.